Ayrım 31.
Ardından bir yorgunluk çöküyordu üstüne. Bakışı, dokunuşu, gülüşü ve susuşu eksilmeye başlıyordu. Tel tel dağılıyordu sanki. Tane tane ufalanıyor, hatta et et, kemik kemik parçalanıyordu. Belki de bu yüzden giderek her şeyin gücünü buluyordu kendinde. Gördüğü toprak testi bir süre sonra bakışlarından taşıyordu söz gelimi. Ağzından çıkan sözler boşlukta birkaç gün serseri mayın gibi dolaşıp kulaklarına geri dönüyor ya da rüyaları belli bir zaman örtüsünün altında kalmışken ansızın ortaya çıkıp gözlerinin önünde yeniden canlanıyordu. Bunların hepsini artık bu köyden gitmesi gerektiğine yoruyordu berber. Bunu son günlerde sık sık düşünüyordu gerçi. Hatta elinde bavulla çıkıp geldiği yılları anımsayarak hala geliş nedenini bulmaya çalışıyordu. Bir kent hayal ediyordu bunu yaparken. Kentte bir cadde, caddede bir dükkan, dükkanda da bir berber hayal ediyordu. Berber tek başınaydı kuşkusuz, camın önüne dikilmiş, kısık gözlerle dışarı bakıyordu. 41. Çayımı bitirdiğimde sabahçı kahvesi uykulu adamlarla dolmuştu. Kapıdan ne zaman girdiklerini görmemiştim sanki. Kendimi ne denli zorlarsam zorlayayım, onların gelişlerini anımsayamıyordum. Oysa önlerinde duran boşalmış çay bardaklarıyla oradaydılar. Kimi dalgınlardan dalgındı, kimi başını göğsüne eğmiş uyukluyor, kimi de elini çenesine dayamış öylece boş boş bakıyordu. Ayrı masalarda oturmalarına karşın aynı yükü taşıyor gibiydiler yüzlerinde, aynı şeyi düşünüyor, hatta birbirlerinden habersiz aynı kalbi taşıyor gibiydiler. Sonra birkaçı masalara kapanıp resmen uyumaya başladı. Kim bilir nelerin yorgunu bunlar diye geçirdim içimden. Kim bilir kimlerin yorgunu. Bir yandan da inatla onların kapıdan ne zaman girdiklerini anımsamaya çalışıyordum. Belki diyordum kendi kendime, bir ara ben de uyudum. O sırada geldi adamlar. Kapıdan tek tek süzüldüler içeri. Her biri bir masaya geçti, sonra oturdular. Ardından çay içtiler höpür höpür, duymadım. Öksürdüler ardından, duymadım. Ya da konuştular kahveci çayları dağıtırken, adres sordular söz gelimi, iş sordular, para ve kadın sordular, duymadım. Bana baktıklarını da duymadım tabii, sessizliklerini de duymadım. Ola ki benden sonrasındaydım ben, henüz yoktu kahvedeki adamlar, ben çıkıp gittikten sonra geleceklerdi tek tek, aynı yerlere oturacak ve aynı bardaklarla çay içip uyuklamaya başlayacaklardı. Belki de boş bir masaya bakacaktı, boş boş bakanlardan biri. Orada gözü kaşı bana benzeyen bir insan gördüğünü sanıp bir an irkilecekti. O bir anlık irkiliş miydim ben? Ya da insan bir anlık irkilişten doğmuyor muydu zaten? Macerası o noktadan başlayıp gelmiyor muydu? Hızla kalktım masadan. Kafamdan geçen bu saçmalıkların tutsağı olmadan çay parasını ödeyip hemen dışarı çıkmayı düşünüyordum. Ama kahveciyi bulamadım. Helaya gitmiştir diye boş yere bekledim oralarda. Çöp falan döküyordur şimdi, döner diye boş yere oyalandım. Ocağın çevresinde bir sağa bir sola gidip geliyor, kimi de kapıya çıkıp dışarıdaki karanlığa bakıyordum. Sonunda uyananlardan biri dayanamayıp başını kaldırdı. "Ne dolanıp duruyorsun?" dedi kollarının arasına yüzünü yeniden gömerken. "Kahveci yok," dedim sabırsız bir sesle, "çay parasını ödeyecektim." Adam uyumak üzereydi. "Oraya bırak git," dedi uzaklardan. "Çay kaç lira?" "Kaç lira bırakırsan bırak, ne fark eder ki?" 42. Oğlunun günlerdir aç bırakıldığını bilen Cennet, her sabah birkaç yufka ile bir tas yoğurt getirmişti muhtarlık odasına. Köy meydanını, kendi boyutlarını zorlayan deli bir rüzgar gibi geçip kapıya dikilmişti her sabah. Ve her sabah eşiğe çıkan bekçiye saatlerce dil dökmüş, saatlerce ağlamış, hatta ayaklarına kapanıp yanık yanık yalvarmıştı. Ama bir türlü oğluna ulaşamamıştı. En az Reşit kadar inatçıydı bekçi. Reşit nasıl ahır kapısına dönüşmüşse, o da muhtarlık odasının kapısına dönüşmüştü artık. İkisi ellerinde mavzer, karşılıklı yankılanıp duruyorlardı. Kördüler üstelik kapılar gibi, sığırdılar duvarca, taştılar ve bulundukları yerden uzak mı uzaktılar. Karşıma geçip de kedi gibi miyavlama demişti bekçi. Bir lokma bile yedirmem o soysuza. Cennet baka kalmıştı eteğinde taze yufkayla. Sen hala oğlum mu var diyorsun? Baka kalmıştı. Oğlum mu oğlun yok senin. Dönmüştü cennet. Hızla bayatlayan yufkalarıyla her seferinde boynunu büküp evine dönmüştü. Yavaş yavaş uzaklaşırken arada bir yüzünü çevirip bekçinin merhamet damarını yoklamıştı. Ama içine su serpecek bir umut ışığı görememişti. Sonra kapıya her dikilişinde bekçiyi büsbütün öfkelendirdiğini düşünerek oğluna bir kötülük yapmasın diye uzak durmuştu ondan. Gelip gelip çınarın dibine oturmuş, yoğurt tasını da önüne koyup saatlerce muhtarlık odasını süzmüştü. Belki yoğurt tasını görür de içeridekinin açlığını anımsar demişti bekçi için. Belki inat edip durmaktan yorulur da yumuşar. Oysa yumuşamamıştı bekçi. Köyün içinde deli danalar gibi oradan oraya savrulurken aksakallı yaşlıların öğütlerini bile duymamıştı hatta. Bekçi kılığına girmiş dalgın bir hayalet sessizliğiyle geçip gitmişti. Gene de Rıza'nın hışmından korkarak sık sık muhtarlık odasına uğrayıp cennetin oğluna şöyle bir göz atıyordu. Aslında onu orada ne zamana dek tutacağına karar verebilmiş değildi. Kendince bir hapis cezası verip o süre boyunca tutsa mıydı, yoksa elini kolunu sımsıkı bağlayıp ilçeye mi götürseydi bilemiyordu. Gerçi ilçeye gitmek pek akıllıca görünmüyordu ona. Orada karşısına çıkacağı görevlerin bir deliyle uğraşabileceğini sanmıyordu. Olsa olsa gülerlerdi ona. Masaların üstüne kapana kapana güler ve suçlu diye bir deliyi getirirken hiç düşünmedin mi derlerdi. Güvercin derdi bekçi de ama güvercin... Adamlar çekerdi gene. Güvercin dediğin de ne derlerdi muhtara sordukları gibi. Kuş mu? Bekçi yok yok derdi. Muhtarın aylar önce yok yok dediği odada. Güvercin bizim köyün en güzel kızı. Adamlar bunu duyunca cennetin oğluna dikerlerdi gözlerini. Demek onu bu it kaçırdı derlerdi. Bu diye yutkunurdu bekçi. Üstelik de hamile bıraktı. Adamlar düşünürlerdi hınlarla. Birbirine sessizce bakar ve bakışların çarpışmasından doğmuş kocaman bir öfkeye gömülürlerdi. Öyle ki yaprak gibi titrerdi cennetin oğlu. Gözlerini iri iri açar ve yardım beklercesine bekçiye sokulurdu. Bekçi yüz vermezdi tabii. Hemen ciddiyetini takınıp suratını asardı. Sonra adamlar da yutkunurdu nedense. İçlerinden biri demek böyle derdi. Böyle. Demek güvercin bir kız. Evet bir kız. Kuşmuş değil yani. Değil. Yani burası kesin. Kuş değil. Değil. Ama derdi o sırada başkası, sanki bana kuşmuş gibi geliyor. Bana da diye atılırdı bir başkası da. Hatta bana aylar önce bir roman okumuşum da unutmuşum gibi geliyor. Bekçi baka kalırdı çaresiz. Cennetin oğlu da. İkisi adamların gitgide alevlenen kuş muydu değil miydi tartışmasının kenarında beklerlerdi saatlerce. Belki günlerce beklerlerdi, belki aylarca. Sonra biri... Yahu derdi, işin aslını anımsadım ben. Peki nedir denirdi hep birlikte. Hani bir muhtar gelmişti diye anlatmaya başlardı o biri. Böyle bir kızın kaybolduğunu iddia etmişti hani. Dar çekilirdi yeniden. Gözler geçmişe geçmişe devrilirdi. E'si biz de ona kızın yerini göstermiştik devletin gözünde hani. Bayılmış mıydı? Niye? Niye olacak canım derdi soran, arkasını getiremezdi sözün, katıla katıla gülerdi. Bir süre gülünürdü yıllarca. Bekçi ağzını açıp konuşamazdı herhalde. Cennetin oğluyla birlikte yola koyulup köye dönerdi. Başımın belası derdi her adımda, başımın püsküllü belası. Kalk diye haykırdı bir gün, kalk defol başımdan. Cennetin oğlu şaşırdı önce. Yine de dayak yiyeceğini sanıp boş boş baktı. Gözüme görünme dedi bekçi. Hangi cehenneme kaçarsan kaç. Ama kaçmadı cennetin oğlu. Sendeleye sendeleye çınarın dibinde oturan anasına doğru yürüdü. Köy meydanı hızla insanla dolmuştu o sırada. Herkes sessizce onların sarılıp koklaşmasını izliyordu. Sonunda Cennet yoğurtasını orada unutarak oğlunu kolundan kanadından tutup eve doğru sürükledi. Rıza bakkal dükkanının önüne çıkmış sert sert onlara bakıyordu. Bakıp durma öyle dedi Cennet. Yarım canı kalmış zaten. Gel onu da sen al. Rıza ne diyeceğini bilemedi bir an. Elini götür şunu götür gibilerden sallayıp içeri girdi. Bu hareket bekçiyi sevindirmişti o gün. Olup bitenleri pencereden gördüğünde kendine artık kurtuldun diye mırıldanmıştı. Cennet'in oğlunun arkasından artık bundan sonra Rıza'dan korkmadan yaşayabilirsin. Gerçi günlerce Cennet'in oğlunun yaşayıp yaşamadığı pek bilinememişti. Muhtarlık odasından sendeliğe sendeliğe çıkıp anasıyla birlikte eve girdiğinden bu yana kimse görmüyordu onu. Kimse sesini soluğunu duymuyor ve neler yaptığını öğrenemiyordu. Herkes merak ediyordu aslında ama kimse kimseye onunla ilgili herhangi bir şey sormuyordu. Köylüler kendi aralarında sessizce anlaşmıştı sanki. Sözle de olsa ona dokunulmayacaktı. Dursun da hele. Bu sessizliğin ardından bir şey gelecekse kendiliğinden gelsindi. Zaten örseleneceği kadar örselenmişti çocuk. Gözü kaşı yarılacaksa yarılmış, kemikleri kırılacaksa kırılmıştı. Dursun da hele. Şu günlerde dağlardaysa geçsindi geniş geniş. Kekik kokularını içine çeksindi doya doya. Kuşların kanat seslerini dinlesinde dinleyecekse, yılan ıslıklarını yakalamaya çalışacaksa çalışsındı. Dağlarda değil de anasının yanındaysa yatsındı mayıs kuzuları gibi. Ayran içsindi bol bol, kabuk bağlayan yaralarını kaşısındı. İrin damlacıklarını üşüşen sinekleri bir yandan ağıt yakıp bir yandan ağlarken anası kovardı nasıl olsa. Dursundu hele. Durmuştu Cennet'in oğlu. Anasının dizinin dibinde. Belki haftalarca durmuş, sonra da tam unutulacağı sırada birdenbire ortaya çıkıp sokak sokak dolaşmaya başlamıştı. Tuhaf yürüyordu gene, peşine takılan çocuklara tuhaf tuhaf bakıyor ve ellerini düssel bir çarşafı havalandırırcasına iki yana açıp sırıtıyordu. Günler sonra çocuklar, belki de bu davranışı yüzünden ona hortlak adını taktılar. Ad bütün köyü dolaştı hemen. Hortlak aşağı, hortlak yukarı derken herkesin dilinde yuvalandı. Öyle ki yeni takılan adla birlikte köye yabancı biri gelmişti sanki. Sokak sokak koşuşturan çocuklar heyecanlanmıştı. Bu yüzden kimi zaman korkmuş gibi sağa sola kaçışıp hortlağı da heyecanlandırmaya çalışıyorlardı. O sakindi ama gülecekse sakince gülüyor, konuşacaksa sakince konuşuyordu. İpe sapa gelmez birçok şey anlatıyordu çocuklara. Onlar hiçbir şey anlamasa da o hepsini başına toplayıp saatlerce dil döküyordu. Komutanları gibiydi bir bakıma, öğretmenleri gibiydi. Kimi zaman onları sıraya sokup ellerinin üstünde yere çöktürüyor, sonra da verdiği komutla nereye kadar isterse oraya dek koşturuyordu. Çocuklar 2-3 adımda bir zıplayan şımarık bir tavşan taburuna benziyordu o sırada. Ortalığı toza, dumana katıyorlardı. Bir gün nereden bulduysa bir yılan buldu gene hortlak, boynuna dolayıp çocukların önü sıra yalpalaya yalpalaya dolaşmaya başladı. Önce uzun bir tur attılar köyün içinde, avlu kapılarının önünde durup durup gülüştüler, ortalık tozlu kahkahalarla çınladı bir zaman, pencerelerden soluk soluğa çocuk görüntüleri gelip geçti, kuşlar havalandı kahkahaların ortasından, yapraklar gibi yapraklarla savruldular. Sonra bir uzaklık çöktü köye, bir uzaklık sokak olup, duvar olup, kapı, pencere, baca ve ses olup ve kıpırtılar olup ve bakışlar ve susuşlar olup her yeri doldurdu.
Ayrım sonu.